Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı açıklamalarda kullandığı vücut dili ne anlama geliyor? Bunu konuğumuz siyasal iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy'la değerlendireceğiz. Ateş Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Ateş Bey, Sayın Erdoğan hitabeti ve hızlı cevaplarıyla aslında bilinen bir lider. Ama son dönemde ard arda aslında çeşitli açıklamalarda özellikle metinleri kağıttan okuması, prompterla yaşadığı çeşitli kazalar ve siyasi yorgunluk ya da bir zihin dağınıklığı içerisinde olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılmakta. İçerikten ziyade siz bir siyasal iletişim uzmanı olarak Erdoğan'ın bu genel halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Angola ziyareti öncesinde yaptığı basın açıklamasında şu yorumlar da yapıldı. Sorular sorulduğunda Sayın Erdoğan cevapların hepsini aslında önünde kağıttan okudu ve 1,5-2 dakika kadar sürekli kağıda baktığı anlar da var. Siz tüm bu sahneyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bunlar birincisi yorgun olabilir. Çünkü çok yoğun bir şey içerisine çıkıyor. Biraz bizim internet hafızamızı, bizim de hafızamızı yoruyor. Erdoğan yıllar önce de böyle şeyler yaşayabiliyordu. Hani 10 sene önce de prompter kazaları oluyordu veya böyle bocaladığı zamanlar oluyordu. Ki bunlar doğal. Hani ben herhalde 15 yaş, 20 yaş daha gencim Erdoğan'dan. Onun temposunun onda birini yaşasam kim bilir ne hatalar, ne potlar kırardım. Yani bunlar üzerine bir yorumlar yapmak, işte buradan acaba hasta mı, bilmem ne gibi şeyler yapmak filan. Oraları beni biraz aşıyor. Çok etik olarak da çok doğru bulmuyorum onları konuşmayı. Aynı zamanda çok faydalı da bulmuyorum. Çünkü prompter'da iyi konuşmayabilir. Elindeki metni okuyabilir ama daha 20 yıl ülkeyi yönetebilir. Aziz Nesin'in bir öyküsü var. O hep aklıma geliyor. Böyle bir grup insan var. Sürekli İsmet İnönü'nün ne zaman rahatsız olduğunu, İsmet İnönü'nün artık görevi yapamayacağını falan konuşuyorlar. Ama aradan 30 yıl geçiyor. İsmet İnönü hala ayakta. Bunu konuşan insanların hiçbirisi hayatta değil o sırada. Böyle bir komedi öyküsü var Aziz Nesin'in. O yüzden hani Erdoğan bocalayabilir. Bunlar üst üste gelince vatandaş da şaşırabilir falan ama hani bunun onun başkanlık görevini, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı görevinde bir zafiyet olacağını o kadar düşünmüyorum. Yani buradan, daha doğrusu buradan hareketle bir tahliller yapılması bana çok doğru gelmiyor.
Tabii ki bu noktayı vurgulamanız çok yerinde oldu. Bir lider, siyasi bir lider de olsa sağlığı ve dediğiniz gibi yüksek tempoda çalışması sebebiyle yorgunluk meselesi üzerinden bir yorum yapmaktan ziyade aslında dediğiniz gibi yani önceki zamanlarda da çeşitli iletişim kazaları olabilir canlı yayınlarda vesaire. Ama her zaman hızlı cevaplarıyla bilinen bir siyasal liderin aslında bu şekilde bir durumda seslenmesi halka çeşitli seçim satım halinde olduğumuz için de farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Özellikle muhalefette kurduğu ilişki üzerinden de. Siz siyasal iletişim dilinden baktığınızda beden dili okuması yapabiliyor musunuz peki?
Bir kere zaten bizim böyle bir kehanetler içinde olmamız ülke olarak çok acıklı bir durum. Çünkü normalde bütün ülkeler, bütün gelişmiş ülkelerde insanlar o ülkeyi yöneten kişilerin sağlıkları hakkında şeffaf bilgiye sahiptir. Yani biz Türkiye'de böyle bir şeffaf bilgiyi 20 yıldır görmüyoruz. Yani kim ne yapıyor? Hiçbir konuda şeffaf bilgi görmediğimiz gibi. Oy verdiğimiz, oy vermeye seçenek olarak önümüze konan liderlerin, özellikle AKP'de bunun sağlık durumu nasıldır, nedir bilmediğimiz için gidip işte iletişimle ilgili bir şekilde adı duyulan birkaç kişiyi çağırıyoruz. Diyoruz ki acaba size göre nedir? Başkan hasta mı, Cumhurbaşkanı hasta mı? Cumhurbaşkanı yorgun mu? Yani bizim bu durumumuzun kendisinde bir şey var, bir sorun var. Yani sizi medyaskop olarak demiyorum, yani ülke olarak bizim durduğumuz durum aslında çok acıklı bir durum. Yani normal demokratik bir ülkede bir cumhurbaşkanının, bir yöneticinin herhangi bir sağlık sorunu olduğunda bu açıkça bilinir. Amerika işte Türkiye'den çok daha büyük bir ülke, dünyanın süper gücü. Amerika başkanlarının sağlık durumunu aldıkları ilaçlara kadar Amerikan vatandaşları, bütün dünya kamuoyu biliyor. Ama Türkiye öyle demokrasiye sahip olmadığı için veya işte son 20 yılda birçok şey gittiği için, ileri gibi o da gittiği için. Biz bunu artık okumaya kalkıyoruz. Hani doktorları çağırıyoruz acaba hasta mı? Veya işte iletişim uzmanı dediniz. Ben kendimi uzman saymıyorum şu konuda ama yani bilmiyorum. Buradan bir şey okumayı da reddediyorum. Doğru bulmuyorum yani. Yani Allah uzun ömürler versin. 30 yıl, 40 yıl daha yaşasın Cumhurbaşkanı. Ama lütfen Türkiye'ye demokrasi gelsin ve biz böyle kehanetlerle ülkeye geleceğini düşünmek zorunda kalmayalım.
Evet, aslında durum tam da bunu gösteriyor Ateş Bey. Burada bir kişinin, siyasi bir lider olsa da, bir insanın sağlığını konuşmaktan ziyade aslında Türkiye'de hükümet sisteminin geldiği noktayı bir yandan da konuşuyoruz. Çünkü gücün bu kadar tek elde toplandığı bir hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde günün sonunda bir kişinin aslında hali, tavrı, söyleyecekleri çok fazla yönlendirici olduğu için ve kurumlar ortadan kalktığı için aslında Cumhurbaşkanı'nın İşte çoğunlukla şöyle söylenir, iki dudağın arasında bir sürü karar. Bu sebeple aslında bunu konuşuyoruz. Peki siz şöyle biraz daha genişleterek sormuş bulunayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında yaptığı açıklamalar, jest ve mimiklerini değerlendirmekten ziyade sonuçta bir ekiple çalışılıyor. Siz de bu siyasi kampanyaları bilen de bir kişi olduğunuzu düşünerek soruyorum. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan etrafındaki ekibin siz karnesini nasıl buluyorsunuz? Yani tek tek isimden ziyade sonuçta arkada bir ekip var. Bu bütün çalışmalarda, yazılanlarda bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şirket örneğiyle vereyim. Hani ekonomi çok düzgündür, ülke büyüyordur ve bir şirketin bir markanın, hani çikolata markası olabilir, ne bileyim gazoz markası olabilir, her neyse. Sonra reklamlarını yapıyorsunuzdur ve doğal olarak o markanın da satışları çok iyi gidiyordur ama belki de bu sizin yaptığınız reklamla hiç ilgisi yoktur. Yani ekonomi iyi gittiği için satışlar iyi gidiyordur. Ama bu o sırada sorgulanmaz. Yani bizim iletişim ekibimiz, reklam ajansımız iyi mi kötü mü diye sorgulanmaz. Çünkü herkes, her şey tıkır tıkır gidiyordur. Her şey, herkesin keyfi yerindedir. Ama bu gemi su almaya başladığında, ekonomi kötüleştiğinde ve o marka gitgide değer kaybettiğinde, marketteki satışlar eskisi gibi olmadığında bu kez şirket yönetimi döner ve acaba nerede hata yapıyoruz diye araştırmaya bakar ve ilk akla gelen kişilerde iletişimle ilgili kişilerdir. Demek ki onlar kötü reklam yapıyor ki satışlarımız düşüyor derler. Ekonomik veriler hiç böyle demese bile. Biraz AKP de bence öyle hissediyorum. Yani öyle olması gerek. Günden güne oyları düştükçe, günden güne bir takım ciddi sorunlar yaşadıkça kendi atlarına, oyların dağılımında veya işte oylardaki içindeki bir takım veriler var. Yani salt oy değil de oyların gençlere yönelimi, oylardaki işte toplumsal grupların farklılaşması falan gibi ayrı ayrı detay ölçümler var. Buralardaki sonuçlar hoşlarına gitmediği için muhtemelen yaptıkları iletişimi de eleştiriyorlar ve iletişimi yapan kişilerin de elleri ayaklarına dolanıyor. Yani öyle bir şey var gibi geliyor bana. Yani tıpkı bir ticari markalarda ömrüm boyunca hep gördüğüm durum gibi. Yani işler kötüye gidince nerede hata yapıyoruz? Demek ki bizim iletişimimiz kötü diye şey olur, bir baskı başlar. O baskı yüzünden iletişim ekibi zaten korkmaya başlar. Birileri değiştirilir, yeni birileri alınır, tekrar yeni birisi değiştirilir. Yani şu an Merkez Bankası'nda gördüğümüz bir gecelik kararnameler aslında muhtemelen iletişim ekiplerinde de oluyordur. Her gün birilerinin kafası uçuluyordur. Bu bana biraz öyle gibi geliyor. Yani işler kötüye gidince içeride de bir gerilim yansıyor. Aynı zamanda fasit daire, çünkü içeride gerilim olduğu için işler daha da kötü gidiyor. Yani ikisi birbirini bunların destekler. Öyle bir garip bir durum vardır.
Evet, haklısınız. Yani bir aslında telaşla atılan adımlar da buna sebebiyet verebiliyor. Şimdi 31 Temmuz 2021'de Marmaris'te büyük bir yangın felaketi tabii ki yaşadık. Bu felakette felaket bölgesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da intikal etmişti. Orada henüz devam ederken yangının etkilenenlere çay fırlatarak aslında bir temas ediyordu orada Recep Tayyip Erdoğan. Bu da çok konuşuldu. Ve özellikle şu da konuşuluyor başka örneklerde de. Sahaya indiğinde Cumhurbaşkanı yapılan yorumlara örneğin birden çok tepkisel cevaplar verebiliyor. Bu da şöyle yorumlanıyor. Katılır mısınız, merak ediyorum. Etrafında bulunanların, onu bilgilendirenlerin aslında bir aracı olarak çok da net bilgi vermedikleri ve halkla temasını yitirdiği bu anlamda yorumları yapılıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani az önce söylediğim gibi bütün bunlar mümkün. Çünkü işte bir panik hali varsa insanlar telaşlı bir şeyler yapar. Ben kitaplarımda yazmıştım. Patron sevindi sendromu diye bir şey var. Yani yine büyük şirketlerde şey olur. Patron çok otoriterse, çok sertse oradaki CEO'lar, CFO'lar, işte çeşitli genel müdürler, müdürler falan hepsi bir korku hiyerarşisi içine girerler. Herkes birbirinden korkmaya başlar sert şirketlerde. Ve böyle bir komediye döner aslında bir durum. Çünkü başkan ne söylüyorsa, işte yönetim kurulu başkanı, hepsi kabul eder. Hepsi başkanın yüzünü güldürmeye çalışır. Bu arada bir takım bilgiler saklanır. Ben iş hayatında çok gördüm bunu. Hani bir inşaat firmasında gördüm, kitapta yazmıştım. Bir CEO şeye çalışıyor, başkanı, patronu sevindirmek için. Diyor satışlar çok arttı. Öteki de maliyetten sorumlu CEO'da, CFO'da şey diyor. İşte maliyetler çok düştü. Ama bunun sonunda aslında her iki tarafta yalan söylüyorlar patrona. Çünkü her ikisinin derdi patronu sevindirmek. Aksi halde patron kızacak. Belki onların insan içinde bağıracak falan. Muhtemelen bu şirketlerde olan, otoriter şirketlerde olan durum AKP'de de yaşanıyor. Ve muhtemelen oradaki insancıklar da panik içinde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Çünkü hepsi yarın acaba görevimden alınır mıyım? Bir kararnameyle, bir telefonla işimden olur muyum? Bütün itibarımı kaybeder miyim? Bugüne kadar bir sürü insanın kalbini kırdım. Şimdi dışarı çıktığımda o insanlar benim yüzüme bakar mı falan gibi dertlerle uğraşıyor olabilir. Çünkü Audi A8 biliyorsunuz çok güzel bir araç. Altınızdan alınca birdenbire yalnız kalabilirsiniz yani. O güzel araçtan çıkınca.
Evet, aslında son dönemde yaptığımız endişeli muhafazakarlar tartışmasına da bir yanıyla girmiş bulundunuz. Yani tabii ki farklı açılardan işte sıradan vatandaş belki yaşam tarzıyla ilgili bir endişe yaşayabilir. Sizin bahsettiğiniz bir kazanç üzerinden, bu kazancı kaybedecek bir grup belki de bunun üzerinden bir endişe yaşanabilir. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Siyasi iktidarın liderini aslında konuşuyoruz. Ama sürekli bir seçim satım haline girip girmediğimiz mevzuları var. Belli ki 2023'ten önce bir seçim sürecine gireceğiz ve seçim kampanyaları yapılmaya başlanacak. Türkiye'de her dönem çok yüksek aslında heyecanla yapılıyor belki de seçim kampanyaları ama bu seçimin çok kritik bir seçim olduğu. Yalnızca siyasetten değişmesinden ziyade belki hükümet sisteminin, belki de rejimin değişikliğine yönelik demokrasiye bir adım atılacak mı atılmayacak mı'nın seçimi yapılacağı için bizi belki de daha heyecanlı günler bekliyor. Tam da bu seçim kampanyasında hep muhalefeti aslında daha çok konuşuyoruz ama siz muhalefet ve siyasetler değerlendirdiğinizde rüzgarın ne yönde görüyorsunuz? Seçim kampanyası süreçlerinde neler öngörülebilir?
Bu ileride yapılacak seçimler, birkaç seçim yapılacak. Hani genel seçim belki arada bir referandum bile olabilir. Genel seçim yapılacak. Sonra hemen ardından yerel seçim yapılacak falan. Bütün bu seçimlerde şu an AKP'nin yapacaklarındansa muhalefetin yapacakları belirleyici olacak. Yani muhalefet geçmiş dönemlerde ayağına gelen topları bazen yanlışlık tarafı attı. Kendi kalesine gol attığı oldu. Son seçim böyle olmadı 31 Mart seçimi. 31 Mart seçimde başarı kazandı ama o başarı ne kadar analiz edildi, ne kadar doğru analiz edildi konusunda benim dahi şüphelerim var. O yüzden önümüzdeki seçimlerde eğer muhalefet büyük bir hata yapmazsa, doğru bir şekilde konuşmaya çalışırsa o zaman seçim sonuçları değişik olur. Tabii bunlar normal şartlar altında. Yani şartlar anormal olursa o zaman ne olur bilmiyorum. Ama benim tarafından baktığımda ben bir sosyalistim ve sol taraftan bakıyorum. Yani Türkiye'nin %20'si olan Kürtlerin hiçe sayıldığı, Kürtlerin dertlerine bakmayan, burada da bir antant içerisinde olan partilerin hepsi seçimi kazansalar dahi Türkiye kaybetmeye devam edecek. O yüzden bütün dört partiye de AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'ye sürekli bir şekilde aranızda anlaşın ve lütfen şu Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması gibi veya Kürt sorununun böyle bir halının altına sürüklenmesi gibi bir şeye karşı gerçek bir barış süreci başlasın. Bir partinin kendi reklamı için değil, 2010'larda olduğu gibi, bütün partilerin uzlaşmasıyla bir süreç başlasın diyorum. Çünkü seçimi o kazanır, bu kazanır ama yine olan gariban Ahmet'e Mehmet'e olur. Gene olan işte çocukları olur, gencecik delikanlıları olur. Hı hı. O yüzden bu seçim konusu, sandığa indirgenmiş bir demokrasi konusu beni çok odamda değil. Sırf onda bir şeyin olacağını pek düşünmüyorum. Hı hı.
Belli ki bir geçiş süreci yaşanacak. Güçlendirmeli parlamenter sisteme dönüş noktasında Halkların Demokratik Partisi de bu konuda hemfikir olmakla birlikte o masada biliyoruz ki yoktu. 6 siyasi parti bir masada toplandı. İlk adım olarak bu adım atılması noktasında anlaşıldı gibi görülüyor. Ama sizin de dediğiniz gibi bu ekonomi politikaları nasıl yansıyacak ve Kürt meselesinde işte barış ve çözüm sürecinde ne olacak? Henüz bunu muhalefetin siyasi aktörleri net olarak ortaya koymuş değiller. Son olarak dedim biraz önce ama şunu da sormak istiyorum, merak ediyorum. Şimdi şu iki hat aslında bir Muharrem İnce'nin sergilediği gibi işte Recep Tayyip Erdoğan'ın işte sert bir liderliğine karşı bir muhalefet lideri gibi bir tarzı vardı. Bunu gördük seçim sürecinde. Kılıçdaroğlu hep onun tersi olarak aslında biraz daha arabulucu, daha hafif bir tonda konuşan ve daha sürekli koalisyonu vurgulayan bir tarzda ön plana çıkıyordu. Ama son dönemde Kılıçdaroğlu'nun daha fazla ben dilini kullandığını görüyoruz. Ve adaylık tartışmaları da mevcut. Bir yandan başka isimler de mevcut. Ekrem İmamoğlu'nun da sahaya çıktığı bir adaylık aslında açıklaması gibi mi okunuyor? Siz biraz önce dediniz ki muhalefetin yaptıkları önemli. Dolayısıyla hata yapmamaları gerekiyor. Siyasal iletişim dili olarak siz hangisini doğru buluyorsunuz? Daha böyle sert bir dille biz bu işi beceririz, bunu yapabiliriz, oylarınıza talibiz dilini mi, yoksa koalisyonla biz geçiş sürecinde bunu bu şekilde halledeceğiz, daha alıştığımız Kılıçdaroğlu tarzını mı? Hangisini daha doğru buluyorsunuz?
Tabii sizin ne sert, yumuşak veya işte pasif, agresif bilmem ne. Hani bu kelimelerden sizin anladığınız şeyi ben de anlıyor muyum? Tabii emin değilim. Ben de aynısını gibi düşünüyor muyum? Bilmiyorum. Bana Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaset, dün de aynı böyle bir soru gelmişti başka bir programda. Bana adalet yürüyüşündeki yaptığı davranışla şu anda işte mutfak önünde yaptığı videolardaki konuşmalarda veya Merkez Bankası'na giderken yaptığı tavırlarda aslında farklı gibi görünse de hep aynı geliyor. Yani bu üç tavırda, bu saydığımız üç tavırda birisinde agresif, birisinde pasif falan diye nitelendirdi. Dünkü de bir gün siz de aşağı yukarı aynı şeyi söylediniz. Bana onların ikisi pasif ya da agresif falan gelmiyor. Bana bu davranışın tamamı lider davranışı gibi geliyor. Çünkü reaktif değil. Kendi kendine yapılan işler. Kendi kendine bir lider bazen kızabilir, bazen gülebilir. Erdoğan da öyle, yıllar 20 yıldır. Hepiniz biliyorsunuz, bazen gider Acun'la futbol oynar, bazen de gider işte masaya yumruk vurur filan. Ama bütün bunların sonunda bildiğimiz bir şey vardı. Erdoğan bir lider. Kılıçdaroğlu da 3 yıldır, 4 yıldır özellikle artan bir şekilde. Özellikle 31 Mart seçiminden sonra, şu an en son seçim 31 Mart ve Kılıçdaroğlu bir galip. Yani şu an Türkiye'deki en son seçim oyununda, seçimse bir kriter. Galip olan kişi, yenen kişi Kılıçdaroğlu, yenilen Erdoğan. Yenen kişi olduğu için sesi daha gür çıkıyor, tabii ki daha aktif çıkıyor, ama ondan önce de bugün de Kılıçdaroğlu bir lider gibi konuşuyor. Yani o yüzden Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasındaki şeyle tavırlar arası bir değişiklik görmüyorum ben. Hı hı. Benim için bir kişi reaktif konuşursa, reaksiyon veriyorsa, ister bağırsın, ister dans etsin. Eğer reaksiyon veriyorsa o ikinci olmaya mahkumdur. Mesela Muharrem İnce'nin çok arkaik bir siyasi dili vardı. Kimse aslı varken sahtesine oy vermez. Yani Muharrem İnce'nin dili doğru bir dil değildi. O oluşturduğu dil, yani kendi kendine bu yükseldiği durum doğru bir dil değildi. Çünkü onun çok daha iyisi var. Erdoğan yapıyor bunu. O bir analiz edilemedi. Yani onun reaksiyon veriyor olması, yani Türkiye için ben şunu düşünüyorum değil de Erdoğan ben sana şunu yapacağım demesi, ister öfkeli olsun ister yumuşak olsun hep aynıdır. O bir takipçi stratejisi. Takipçiysen ikinci olursun. O zaman seçim gecesi telefona çıkamazsın. Takipçi olmamamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu da uzun zamandır hiç takipçi gibi davranmıyor. Hı hı. O yüzden böyle davranmaya devam ederse, bu davranışını geliştirirse bence seçimlerde şansı daha çok olacak.
O zaman aslında çok doğru ifade edememekle birlikte bu soruyu sormam bir yerinde olmuş. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi öyleyse reaksiyoner olmamak siyasi liderliğin bir niteliği gibi duruyor. Yani yüksek tonda ya da düşük tonda konuşmasından ziyade hep söylenir artık Kılıçdaroğlu özellikle bir oyun kurucu. Gündemi belirleyen ve sözünü o anlamda söyleyen bir lider olarak nitelendiriliyor. Bu mevzuları konuşmaya devam edeceğiz. Ateş Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Bu özel yayınımızda siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy'u ağırladık. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında beden dilinden konuşmaya başladık. Ama siyasal iletişim açısından liderleri değerlendirmiş bulunduk. Yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.